Düğün yemeği. Kendisine gelen vahiyden sonra Peygamber Efendimiz bir rivayete göre hizmetçisi Selma'yı, diğer bir rivayete göre de Hazreti Zeynep'in eski kocası Zeyd bin Harise'yi kendisinin talip olduğunu haber vermek üzere Zeynep validemize göndermiştir. Bu haberi duyan Zeynep validemiz çok sevinmiş, müjdeyi getiren kimseye üzerindeki bütün ziynet eşyalarını hediye etmiş, şükür secdesine kapanmış ve 2 ay oruç tutmaya adamıştır. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimizin Hazreti Zeynep'le evlendiği esnada verdiği velime, düğün yemeği münasebetiyle bir mucize gerçekleşmiştir. Şöyle ki, Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, bir çanak içinde Hays adı verilen bir yemek getirmişti. Fakat bunun az bir şey olduğunu da söylemişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Enes bin Malik'e ''Git filanı filanı ve Müslümanlardan rastladıklarını çağır.'' diyerek bazı kimselerin isimlerini verdi. O da isimleri verilenlerle rastladıklarını çağırmış ve davetliler yaklaşık 300 kişi olmalarına rağmen onar kişilik gruplar halinde gelip karınlarını doyurmuşlardır. Böylece ancak 3-4 kişiye yetecek yemekle 300 kişi ağırlanmış oluyordu. Hicab ayeti. Bu ziyafet hicretin 5. yılında gerçekleşmiştir. Bu ziyafetin ardından Ahzab suresinin 53. ayeti nazil olmuştur. Ey iman edenler! Siz bir yemeğe davet edilmedikçe, zamanını gözetmeksizin, peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte, fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Görüldüğü gibi bu ayetlerde Peygamber Efendimizin evine izinsiz girilmemesi, yemek yedikten sonra izin verilmedikçe uzun süre oturulmaması ve müminlerin anneleri olan Peygamber Efendimizin hanımlarından ancak perde arkasından bir şeyler sorulup istenmesi emredilmiştir. Yine ayet-i kerime Peygamber Efendimizin hanımlarının Allah Resulü'nün vefatından sonra başka birisiyle evlenmesini de yasaklamıştır. Eskiden Araplar birbirlerinin evine zaman gözetmeden girerlerdi. Bir kimse başka birisini görmek istediğinde kapıyı tıklatmanın veya giriş izni almanın gerektiğini düşünmez, bilakis hemen eve girer ve evdeki kadınlara ve çocuklara evin reisinin evde olup olmadığını sorarlardı. Bu cahiliye adeti birçok kötülüğün sebebiydi ve daha ciddi sonuçlara da yol açabiliyordu. Bu sebeple başlangıçta yakın bir arkadaş ya da uzak bir akraba olsun, kimsenin Allah Resulü'nün evlerine izinsiz giremeyeceği şeklinde bir kaide kondu. Daha sonra Nur Suresinin 27 ve 28. ayetlerinde bu kaide bütün Müslümanların evleri için genişletildi. Bu ayete Hicab ayeti adı verilir. Buhari, Hazreti Enes'ten bu ayet inmeden önce Hazreti Ömer'in defalarca Allah Resulüne şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ey Allah'ın Resulü! İyisi de, kötüsü de dahil birçok insan seni ziyaret ediyor. Hanımlarına örtünmelerini emretsen. Başka bir hadise göre ise Hazreti Ömer, müminlerin annelerine bir keresinde ''Eğer sizinle ilgili söylediklerim kabul edilirse, gözlerim bir daha sizi görmeyecek.'' demiştir. Fakat Allah Resulü hüküm koymada bağımsız olmadığı için ilahi emir beklemiştir. En sonunda mahrem erkekler dışında hiçbir erkeğin Allah Resulü'nün evine giremeyeceğini ve müminlerin annelerine bir şey sormak isteyen kimselerin perde arkasından sorması gerektiğini bildiren ilahi emir geldi. Bu emrin gelişinden sonra müminlerin anneleri odalarının kapılarına perde astılar. Nikahın ardından Peygamber Efendimizin Hazreti Zeynep'le evliliği, diğer hanımları arasında da tatlı bir kıskançlığa sebep olmuştur. Çünkü o, hem Peygamber Efendimizle çok yakın bir akrabalığa sahipti, hem de nikahı ilahi bir emirle göklerde kıyılmıştı. Bir vesileyle Hazreti Zeynep, bizzat Peygamber Efendimiz'e şöyle demiştir: "Diğer hanımlarının sana nazlanamayacağı üç şeyle nazlanabilirim. 1. Senin dedenle benim dedem aynı kişi, Abdülmuttalip'tir. 2. Beni sana nikahlayan Allah'tır. 3. Aradaki elçi Cebrail aleyhisselamdır." Bu gibi meziyetleri sebebiyle bilhassa Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep'e karşı duymuş olduğu kıskançlığı her fırsatta dile getirmiştir. Ancak Buhari'de rivayet edildiğine göre, daha önce zikrettiğimiz üzere ifk hadisesi esnasında Hazreti Ayşe hakkında pek çok kimse ileri geri konuşurken Peygamber Efendimiz Hazreti Zeynep bint-i Cahş'a bu konuda ne düşündüğünü sormuş. O da, "Ya Resulallah, ben kulağımla gözümü işitmediğim ve görmediğim şeyden muhafaza ederim. Allah'a yemin ederim ki ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem" diye güzel şehadette bulunmuştu. Onun bu sözlerini duyan Hazreti Ayşe, "Zeynep benimle rekabet eden bir kadındı. Fakat takvası sebebiyle Allah onu iftiracılara katılmaktan korudu" demiştir. Görüldüğü gibi zevceler arasındaki bu kıskançlıklar Zeynep bint-i Cahş'ın görünüşte tamamen Hazreti Ayşe'nin aleyhine tecelli edecek gibi görünen ifk hadisesinde onun aleyhinde konuşmasına sebep olmuştur. Gerek fertler, gerek aileler, gerekse devletler arasındaki anlaşmazlık ve kavgaların en büyük sebeplerinden biri, işin iç yüzünü araştırmadan zanna dayalı olarak verilen kararlardır. Allah Teala, insanların herhangi bir haber, davranış veya hadise karşısında kesin bir karar vermeden önce çok iyi araştırma yapmalarını, tahmin ve ihtimallerle karar vermemelerini emretmektedir. Ey iman edenler! Herhangi bir fasık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa gerçeği bilmeyerek bir takım kimselere karşı fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Evet, dindarlığı sebebiyle Allah Hazreti Zeynep'i korudu. Çünkü Hazreti Zeynep takva sahibi, dindar ve saliha bir kadındı. O dindarlığında samimiydi. Hazreti Ayşe'nin şahitliği de bunu göstermektedir. Gerçekten de Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep bint-i Cahş'ın dini yaşayışından daha hayırlı kimseyi görmediğini belirterek, "O Allah'a karşı çok takvalıydı, doğru söylerdi, akrabalarıyla olan münasebetlerini devam ettirirdi, çokça sadaka verirdi ve kendisini Allah'a yaklaştırmak için her şeyi yapardı" demiştir. Nitekim hadis kitaplarındaki bir rivayet, onun ne kadar ibadete düşkün ve takva sahibi olduğunu göstermektedir. Enes bin Malik şöyle nakleder: "Resulullah mescide girdiğinde iki direk arasında bir ipin çekilmiş olduğunu gördü. Bu ip nedir?" diye sorunca ashab-ı kiram, "Bu Zeynep'in ipidir. Zeynep namazda ayakta durmaktan yorulunca bu ipe tutunur" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü, "Hayır, ibadette böyle güçlük olmaz. Bu ipi çözünüz. Sizden biriniz zinde ve kuvvetli oldukça namaza ayakta kılsın, yorulunca da otursun, buyurdu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Zeynep binti Cahş'ın Beytül Mal'den kendisine tahsis edilen geliri 12 bin dirhemdi. Fakat o bunu alır almaz derhal fakirlere ve yetimlere dağıtırdı. Hatta onun bu parayı aldığı zaman, "Ey Allah'ım, gelecek yıl beni bu paraya ulaştırma, çünkü o bir fitnedir." dediği de rivayet edilmektedir. Önemine binaen hadiseyi biraz daha teferruatıyla nakledelim. Hazinenin gelirleri arttıkça Hazreti Ömer bazı sahabilere ve bilhassa Peygamber Efendimizin ehli beytine zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları için yıllık tahsisat bağlamıştı. Zeynep annemize de ilk tahsisatını gönderdi. Zeynep annemiz bu kadar çok parayı bir arada görünce şaşırdı ve "Allah Ömer'i affetsin, diğer kardeşlerimin hisseleri de bunun içinde mi?" diye sordu. Parayı getirenler, "Hayır, bunların hepsi sizindir," dediler. Bunun üzerine o, "Sübhanallah," diyerek bir örtüyle bu paranın üstünü kapadı ve hizmetçisine, "Elini sok, o paradan bir avuç al, falan oğullarına götür. Bir avuç al, filana ver," diyerek akrabasına ve kimsesizlere dağıttı. Örtünün altında avuçlayacak bir şey kalmadı. Hizmetçisi, "Ey müminlerin annesi, Allah sizi affetsin, bunda bizim de payımız var," dedi. Bu söz üzerine Zeynep validemiz, "Örtünün altında kalanlar da senin olsun," dedi. Böylece gelen paranın hepsini dağıttı. Hizmetçisi örtüyü kaldırıp saydığında sadece 85 dirhem kalmıştı. Onu da kendisi aldı. Zeynep validemize bu paradan hiçbir şey kalmamıştı. İslam aleminin ikinci halifesi olan Hazreti Ömer bu durumu öğrenince onun kapısı önünde durmuş, içeriye selam göndererek, "Daha önce gönderdiğim dirhemleri dağıttığını duydum. 1000 dirhem daha gönderiyorum ki onu elinde tutasın," demişti. Hazreti Ömer 1000 dirhem daha gönderdi. Fakat o eskiden beri yaptığını aynen tekrar etmiş ve elindekinin hepsini dağıtmıştı. Zeynep validemizin bu duası kabul olunmuş ve o Hazreti Ömer'in bir sonraki yıl müminlerin annelerine gönderdiği tahsisatı almadan vefat etmişti. O fakirlere, ihtiyaç içinde olanlara ve dullara çokça sadaka verirdi. Ölmeden önce kendisi için kefenini hazırlamıştı. Hazreti Ömer de ona bir kefen gönderdi. Öldüğünde kendisinin hazırladığı bu kefen bile kız kardeşi Hamne tarafından sadaka olarak verildi. Hazreti Ayşe'nin onun vefatı üzerine, "Övülmeye layık, çokça ibadet eden yetim ve dulların sığınağa gitti," dediği rivayet edilir. Bütün bu sıfatlar onda öyle bir haleti ruhiye meydana getirdi ki, sadakayla o birbirlerinden ayrılmaz iki unsur haline gelmişlerdi. Hazreti Zeynep el işi yapan bir kadındı. Deriyi tabaklar, ondan deri eşya diker ve bunun gelirini Allah yolunda sarf ederdi. Bu gayretlerinin boşa gitmediği kısa bir müddet sonra anlaşılır. Zira rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın günlerden birinde, "Bana en çabuk ve erken kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır," buyurmuştu. Kolu en uzun ifadesinin en çok sadaka veren manasına geldiği Hazreti Zeynep'in vefatıyla anlaşılmıştı. Çünkü o bedenen uzun birisi olmadığı için kolu da diğer annelerimize göre uzun değildi. Ama gerek kendi el emeğiyle kazandığı, gerekse Peygamber Efendimizin ailelerinden biri olması sebebiyle halifelerin kendisine takdir ettiği parayı en kısa zamanda fakirlere dağıtmaktan büyük zevk alırdı. Bu rivayet bizi başka bir konuyu daha hatırlatmaya sevk etmektedir. Buna göre Hazreti Zeynep ahirette de Resulullah'la birlikte olacaktır. Başka bir ifadeyle o daha dünyadayken cennetle müjdelenmişti. Vefatı. Medine'de hicretin 20. yılında 53 yaşındayken Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde vefat etmiştir. Cenaze namazını bizzat Halife Hazreti Ömer kıldırmıştır. Baki mezarlığına defnedilmiştir. Kendisinden 11 hadis rivayet edilmiştir. Bunların ikisinde Buhari ve Müslim ittifak etmişlerdir. Hayatından çıkarılacak ibretler. İbadet hayatındaki itinası, fakirlere olan merhameti, cömertliği, kendi el emeğiyle geçinmesi ve sahip olduklarını bol bol infak etmesiyle bizlere pek çok hususta örnektir. Hazreti Zeynep validemiz başta Zeyd bin Harise ile evlenmek istememişti. Ama Peygamber Efendimizin ısrarı ve Hucurat suresindeki 13. ayeti kerimenin şumulüne girmek istemesi sebebiyle bu evliliğe razı olmuştu. Buradan da anlaşılacağı üzere evlenirken seçimlerimizde dikkat edeceğimiz en önemli husus, evleneceğimiz zatın Kur'an ve sünnetin tavsiye ettiği vasıflara uygun ve bizi Allah katında takvaya yönlendirecek bir kimse olup olmadığıdır. Eskiden beri yerleşmiş olan ve neredeyse bir din haline gelmiş bulunan örf ve adetlerin kaldırılması çok zordur. Toplumun geneli tarafından kabullenilmiş böyle adetleri ortadan kaldırmak, toplumda farklı ve büyük tepkilere sebep olur. Bu sebeple Cenab-ı Hak bu cahiliye adetlerinin kaldırılmasını bizzat Resulünün eliyle gerçekleştirmiştir. Bizzat Peygamber Efendimiz tarafından öz halasının kızının azatlı bir köleyle evlendirilmesi, zenginle fakir, asil ile kölelerin birbirleriyle evlenmelerini engelleyen cahiliye adetlerinin geçersizliğini göstermektedir. Ancak burada bir gerçeğe de işaret etmekte fayda vardır. O da evlenen çiftler arasında her ne kadar insan olmak itibariyle bir farklılık ve üstünlük olmasa da toplum içindeki konumları itibariyle mümkün mertebe birbirine yakınlık bulunmalıdır. İslam hukukunda buna küfüv, denklik denilmektedir. Bu denklik, nikahın şartlarından biri olmadığı halde evliliğin uzun süreli ve huzur içinde devam etmesini kolaylaştıran esaslardan birisi olarak kabul edile gelmiştir. Böyle ağır bir şer'i hususun emir ve tatbiki için Hazreti Zeynep'in seçilmiş olması, netice itibariyle de kınanmamış, hatta bir anlamda mükafatlandırılmış olması da kadınların bu husustaki haklarının genişliğini hissettiren bir husustur. Hazreti Zeynep annemiz deri tabaklar, deri süsler ve satardı. Yani çalışan hanımlara da bir örnekti. Bu durumda hanımların fıtratlarını zedelemeyen, meşru ortamlarda çalışabileceklerini çıkartabiliriz. Bununla birlikte Hazreti Zeynep ekonomik imkanlarını kendi nefsine kullanmaktan ziyade infak ederek değerlendirmiş ve fakir fukaranın annesi olmayı tercih etmiştir. Bu da çalışan hanımların parayı nasıl kullanmaları gerektiğine güzel bir örnektir. Bu hizmet ve fedakarlığının mükafatı da Peygamber Efendimizin diliyle cennetle müjdelenmek olmuştur. Hazreti Zeynep validemiz aralarında tatlı bir rekabet olmasına rağmen en zor zamanında Hazreti Ayşe hakkında hakkaniyetle hüküm vermiş, ona karşı zaman zaman duyduğu kıskançlıkların tesirinde kalmamıştır. Bizlere de bilhassa adaletin gerçekleşmesi noktasında duygularımızla hüküm vermemeyi ve insanları kasıp kavuran fitne ortamlarında bile hak ve hakikatten ayrılmamayı öğretmiştir. Kendi nefsine çok ağır geldiği zamanlarda bile Allah ve Resulünün emirlerine tabi olduğu için Cenab-ı Hak kendisinin nikahını göklerde kıymış ve onu Allah Resulüne zevce olarak tayin etmiştir. Bu da göstermektedir ki her türlü hayra nail olabilmek için Allah ve Resulünün emirlerini hayatımızın her anında tatbik etmeye çalışmalıyız. Bu bazen nefsimize ağır gelse de. Beni Mustalık'ın gözdesi Hazreti Cüveyriye bintül Haris radıyallahu anha. Hicretin 5. yılıydı. Müslümanlar çetin geçen 27 günlük Hendek Savaşı'nın ardından savaş esnasında ihanet etmiş bulunan Beni Kureyza Yahudileri üzerine Cebrail'in işaretiyle hemen sefere çıkmışlardı. Beni Kureyza Kalesi 25 gün muhasaradan sonra düştü. Peş peşe gelen bu yorucu hadiselerin üzerinden daha bir ay geçmemişti ki Huza kabilesinin bir kolu olan Beni Mustalık'ın Müslümanlara saldırmak üzere hazırlık yaptığı haberi Medine'ye ulaştı. O sıralarda Beni Mustalık kabilesinin başında Haris bin Ebi Dirar vardı. Peygamber Efendimiz bir elçi vasıtasıyla haberin doğruluğunu araştırdı. Bu haber doğru çıkınca Allah Resulü onların üzerine yürüme kararı aldı. Bu gazve esnasında Peygamber Efendimiz'e mübarek hanımlarından Hazreti Ayşe ile Hazreti Ümmü Seleme validelerimiz eşlik ediyorlardı. Elde edilen ganimetlerden pay alabilmek için pek çok münafık da bu sefere iştirak etmişti. Müslüman ordusu 700 kişiden oluşuyordu. İki ordu Müreysi adı verilen su kenarında karşılaştı. Müslümanları bu kadar kısa zamanda karşılarında görmeyi beklemeyen Mustalık oğulları şaşkına dönmüştü. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Peygamber Efendimiz isteseydi, böyle bir bocalama anında Mustalık oğullarının hepsini kılıçtan geçirtebilirdi. Fakat o bir rahmet peygamberiydi. Onların hidayete ermesi her şeyden daha önemliydi. Zaten İslam'ın gayesi de toprak kazanılmasından çok gönüllerin fethiydi. Bu yüzden rahmet peygamberi Hazreti Ömer'den onları İslam'a davet etmesini istedi. O da kalktı, yüksek sesle Mustalık oğullarını İslam'a davet etti. Ancak onlar bu hidayet davetine oklarıyla karşılık verince savaş kaçınılmaz oldu. Şiddetli bir muharebeden sonra Beni Mustalık bozguna uğradı. Geride yüzlerce esir, 5000 koyun, 2000 deveden oluşan büyük bir ganimet bırakarak savaş meydanını terk ettiler. Kabilenin reisi ve kumandanı olan Haris bin Ebi Dirar kaçmıştı ama kızı Berre esirler arasındaydı. Savaş hukuku gereği ganimet ve esirler bu gazveye katılan askerler arasında taksim edildi. Bu taksim esnasında Berre, ashab-ı kiramdan Sabit bin Kays'ın hissesine düştü.